Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun. Tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 2 Hazar 1399 Hicri Kameri, 6 Rebiyusani 1442 ve Miladi 22 Kasım 2020 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Burhan Hişmeti ile Güney Kafkasya bölgesinde yaşanan gelişmeler üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Haftanın Bakışı, Şia Tarihinin Büyük Alimleri ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Son 24 saatte 475 vatandaş daha koronavirüsten yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanı Zarif ile Birleşmiş Milletler temsilcisi Suriye gelişmelerini ele aldı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde konuştu. Ve Hamas işgal rejimine karşı direnişe vurgu yaptı. Şimdi haberler.
Son 24 saatte 475 vatandaşımız da koronavirüs salgınından dolayı maalesef hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadat Nari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Nari, bugün yaptığı açıklamada COVID-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 475 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 13.053 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 44.802'ye, vaka sayısının da 854.361'e çıktığını aktardı. Virüsü yakalanan hastalardan 5.796'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, bugüne dek iyileşenlerin sayısının 603.445'e ulaştığı bilgisini verdi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ülkede toplam 5.788.016 kişiye test yapıldığını kaydetti. Dünyada koronavirüs vaka sayısı 58 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı 1.388.000'i geçti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi ile görüşen Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, özellikle korona salgını şartlarında Suriye hükümetine ve halkına yönelik acımasız ve haksız yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı. Tahran'da ziyarette bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya gelen Zarif, Suriye'deki son gelişmeleri masaya yatırdı. Suriye meselesinin siyasi çözüm sürecini bazı ülkelerin sabote etmeye çalıştığına değinen Zarif, geçtiğimiz yıllarda Suriye'deki krizi bitirmek için iyi fırsatlar oldu ama her seferinde etkisizleştirme çabalarıyla karşı karşıya kaldık diye belirtti. Zarif ayrıca özellikle korona salgını koşullarında Suriye hükümetine ve halkına yönelik baskıcı ve haksız yaptırımların kaldırılması gerektiğini altını çizdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de bu görüşmede yaptığı açıklamada Suriye Anayasa Hazırlama Komitesi'nin son durumu ve bir sonraki toplantısını düzenleme çabaları hakkında bilgi vererek 10 yıllık Suriye krizinin çözümünde İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler ile işbirliğine değindi.
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami Gönüllü Seferberlik Kurumu ve seyirci düşüncesinin coğrafi sınır tanımadığını belirterek bugün İslam İnkılabı'nın gücünün Amerika'yı stratejik karargahından uzaklaştırdığını vurguladı. Komutan Selami bugün Tahran'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada inkılap ve nizamın tüm meselelerinden çözüm formülünün besic olduğuna işareti, Gönüllü Seferberlik Teşkilatı mensuplarının düşman karşısında dimdik dururken müminler karşısında boyun eğip hizmet verdiklerini kaydetti. Tümgeneral Selami bugün besic söyleminin Yemen, Lübnan, Suriye ve Irak'ta çoğaldığını ve Latin Amerika ve Afrika'nın da bazı kısımlarına kadar ilerlediğini sözlerine ekledi. Devrim Muhafızları Komutanı, besic düşüncesinin büyük güçler karşısında zafer elde etmelerine yol açtığına dikkat çekerek, besicin küresel emperyalizme karşı ön cephede mücadele verdiğine ve dünya Müslümanlarının namus ve onurunu savunduğunu kaydetti. Bu arada İran ordusu Gönüllü Seferberlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Gönüllü Seferberlik Teşkilatı'nın düşmanların komplolarını etkisizleştiren en önemli kurumlardan biri olduğunu vurguladı.
İran'ın 2020 yılının ilk 9 ayında Avrupa Birliği'ne ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 oranında arttı. Tahran Odası İktisadi Araştırmalar Müsteşarlığı'nın açıkladığı raporda İran'ın 2020 yılının ilk 9 ayında Avrupa Birliği'ne 563 milyon avro değerinde ürün ihraç ettiği bildirildi. Böylece İran'ın Avrupa Birliği'ne ihracatının 2020 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 oranında artmış oldu. Aynı sürede İran, Avrupa Birliği ülkelerine ağırlıklı olarak gıda maddeleri ve canlı hayvan ihraç etti. İran, Avrupa Birliği üyeleri arasında Almanya'ya en fazla ihracat yaptı.
İran Dışişleri Sözcüsü'nün haftalık basın toplantısı düzenlendi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi. Hatipzade, Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki topraklar ile Orta Doğu'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin olarak Pompeo'nun görev süresi sonunda yaptığı ziyaretleri ileride bulanık suda balık avlamak içindir. Ne yazık ki bölgedeki bazı yöneticiler tüm yumurtalarını Amerikan halkının bile kovulmasını hükmettiği kişilerin sepetine koymuştur. Pompeo'nun işgal altındaki topraklara ziyareti acı bir gerçektir ve eğer bazı İslam ülkelerinin ihaneti olmasaydı bugün Siyonist rejimin bu tür cinayetlerde bulunmasına tanık olmayacaktı dedi. Hatipzade, Amerika'nın İran'a karşı azami baskı politikasının başarısızlığı hakkında ise herkes azami baskı politikasının Amerika için azami bir yenilgiye yol açtığını ve Beyaz Saray'daki herkesin İran halkının haklarına saygı duymaktan başka seçeneği olmadığını iyi anladı ifadesini kullandı. Hatipzade, İran'a seyahat konusunda uyarıda bulunan ve geçmişte İran-Almanya çifte vatandaşlığına sahip kişilerin defalarca İran'da tutuklandığını duyuran Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla ilgili şu ifadelerde bulundu. Tüm İran vatandaşları aynı hak ve sorumluluğa sahiptir. İranlıların rehin alınmasında rol oynayan ve sahte iddialarla İranlı şahsiyetleri Almanya'nın hava alanlarında bizzat tutuklayan Alman hükümeti İran hakkında bu tür iddialarda bulunamaz. İran'ın Venezuela ile savunma işbirliğine de değinen Hatipzade, İran'ın politikası silah ihracatı değil. Elbette böyle bir hakka sahibiz ve İran'a uygulanan silah ambargosunun sona ermesiyle birlikte sorumlu bir şekilde bu hakkımızı kullanacağız. Ülkelerin ihtiyaçları uluslararası hukuka ve İran hukukuna uygun ise bu işbirliği yapılabilir. İran ülkelere karşı sorumlu davranıyor ifadelerinde bulundu. Yemen Ensarullah Hareketi'nin Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütleri listesine dahil edilmesinin Suudi Arabistan tarafından desteklendiğine atıfta bulunan Hatipzade, bu şaşırtıcı bir konu değil. Suudi Arabistan yıllardır Yemen masum halkını öldürmekte ve bu ülkeyi açlık ve kıtlık durumuna sokmaktadır dedi. Hatipzade, Suudi Arabistan Yemen'i kuşatarak bu ülkenin krizini çözmek için herhangi bir girişimi hoş karşılamıyor, aynı zamanda en kötü baskıyı da uyguluyor şeklinde konuştu. İran'ın Yemen krizinin çözümüne ilişkin tutumunu açıklayan Hatipzade, Yemen krizinin son bulmasının tek yolu, bu ülkenin halkının iradesi ve Yemenli gruplar arası diyaloğu tanımak ve uluslararası süreçlerin bu krizi doğru yöne yönlendirmesine izin vermektir. İran gururla Yemen halkının yanındadır değerlendirmesini yaptı. İranlı sözcü sözlerinin devamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran'ın Rus silahlarının Ermenistan'a gönderilmesini engellediğine ilişkin son açıklamasıyla ilgili İran'ın politikası tutarlıdır ve bu nedenle son çatışmalara ve diğer herhangi bir çatışmaya kayıtsız değiliz. Krizleri barışçıl yollarla çözmeye çalışıyoruz dedi. Hatipzade, hiçbir tarafa silah geçişine izin vermedik. Bu sadece bir tarafla ilgili değil, tüm taraflara ilgilidir. Bölgemiz artık kriz ve savaşa tahammül edemez ve sağlanan ateşkese göre tüm tarafların İran'ın planında bahsettiği uluslararası hukuk çerçevesinde bu 30 yıllık krizi çözmek için kapsamlı müzakerelere girmesi gerekiyor ifadelerinde bulundu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Kudüs Gücü Şehit Komutanı Kor General Kasım Süleymani ve Haşr-ı Şabe Teşkilatı Komutan Yardımcısı Şehit Ebu Mühendis yönelik suikastla ilgili soruşturma sonuçlarının bir an evvel sunması için Bağdat yönetimine baskı yapıldığını duyurdu. Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyelerinden Mehdi Taki Emirli bugün yaptığı açıklamada Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin de ilerleyen günlerde Şehit Kor General Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi El-Mühendis ve silah arkadaşlarına yönelik suikastla ilgili soruşturma sonuçlarını parlamentoya sunmakla yükümlü kılındığını kaydetti. Emiri Amerika'nın komutan Süleymani ve El-Mühendis suikastı ve Haşr-ı Şabi merkezlerine yönelik saldırılarıyla rapor sunması gerektiğini belirterek, parlamentonun bu raporlara ulaşmak için ciddi biçimde girişimlerde bulunmakta olduğunu söyledi. Amerika terörist ordusu 3 Ocak 2020'de Irak'ta yetkililerin resmi daveti üzerine Bağdat'a giden Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleymani ve Haşr-ı Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis'e hain terör saldırı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 zirvesine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Erdoğan, salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini görüyoruz diye konuştu. Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteci ev sahipliği yapan ülkedir diyen Erdoğan, savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz ifadesini kullandı. Suriye'de DAEŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz diyen Erdoğan şunları ekledi. Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yalnız bırakılmamıza rağmen bugüne kadar 9000'e yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik. İklim değişikliği ile mücadeleye aktif katkı sağladığını belirten Erdoğan, çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşma imzalanırken Rusya'nın sadece arabulucu rolünde olduğunu ve tarafların barışçıl bir şekilde ayrılması için yükümlülük üstlendiğini belirtti. Rus devlet televizyonu Russia 1'e konuşan Putin, Rusya yalnızca arabulucu rolünü yerine getirdi ve tarafların barışçıl bir şekilde ayrılmasını sağlamak için bu belge kapsamında yükümlülük üstlendi. Şimdi zaten bunu yapıyoruz diye konuştu. Anlaşmanın mimarlarından Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti olduğunu vurgulayan Putin, metne gelince üzerinde üçümüz çalıştık. Ben, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan başta başka türlü olması mümkün değildi. Zira aslında bu iki taraf arasında olan bir anlaşmaydı ifadelerini kullandı. Amerika'nın seçim sisteminde sorunlar olduğunu da ancak bunun Rusya'nın değil Amerika'nın sorunu olduğunu da söyleyen Putin şöyle konuştu. Şu anda geniş kitleler tarafından dahi biliniyor şu veya bu eyalette kazanan aday tüm delegelerin oylarını alıyor. Diyelim ki 20 delege var, 11'ini kazanıyor fakat 20'sini de alıyor. Fakat bazen bu delegelerin arkasında daha az seçmen olabiliyor.
Rusya Savunma Bakanı dün Bakü'de Azeri mevkitaşı ile yaptığı görüşmede Karabağ bölgesinde tarafların ateşkesi tam şekilde uyulduğunu belirtti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile yaptığı görüşmede Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti üçlü deklarasyonu uyarınca Rus barış gücünün bölge genelinde 23 gözlem noktasına konuşlandığını kaydetti. Rus bakan temas hattında güvenliğin güvence altına alınması için ana caddelerin kontrol altına alındığını ve göçmenlerin de dönüşünün başladığını ifade etti.
Ankara'da terör örgütü IŞİD üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü IŞİD üyesi olduğu belirlenen şüpheliler takibi alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Türkiye'de ekonominin kötü gidişatı devam ediyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Yılın ilk 10 ayıyla ilgili bütçe verileri, ekonomideki krize eklenen salgının gelir tahsilatı ile borçlanma üzerindeki büyük etkisini ortaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ekim 2020 verilerine göre genel bütçe gelirinin tahakkuk tutarı 1.3 trilyon liraydı. Bunun ancak 805.5 milyar lirası tahsil edildi. 550.7 milyar lira gelir tahsil edilemedi. Bunun büyük bir bölümünü de vergi gelirleri oluşturdu. 898.8 milyar lira olan vergi gelirleri tahakkuk tutarından 655.3 milyar lirası tahsil edildi. 243.5 milyar lira vergi geliri tahsil edilemedi. Tahsil edilemeyen vergi gelirlerinin yarısı KDV ve ÖTV. 159.6 milyar lira olan KDV tahakkuk tutarından 104.9 milyar lirası tahsil edilemedi. 181.9 milyar liralık ÖTV'nin de 17.7 milyar lirası gelmedi. 60.5 milyar lira gelir vergisi, 30.2 milyar lira kurumlar vergisi tahsil edilemedi. Motorlu taşıtlar vergisinde 23.2 milyar lira tahakkuk, 15 milyar lira tahsilat oldu. Tütün ürünlerinde 52.4 milyar lira tahakkuk, 51.2 milyar tahsilat oldu. Vergi, resim ve harç gecikme cezalarından 44 milyar lira, 173.6 milyar lira olan vergi cezaları tahakkuk tutarından da 168.6 milyar lira tahsil edilemedi. Para cezalarında 268.7 milyar lira tahakkuktan tahsil edilen 12.9 milyar lira da kaldı. 255.7 milyar lira tahsil edilemedi. Tahsil edilemeyen bu gelir nedeniyle de borçlanma arttı. Hazine ilk 10 ayda 244.5 milyar lira borçlanmaya gitti. Bu borçlanma tutarının 151 milyar lirası nakit açığının finansmanında kullanıldı. Geri kalan 93.3 milyar lira hazine nakit rezervine eklendi. Böylece net borçlanmadaki artış ile gelirlerdeki düşme dikkate alındığında vergi ve ceza olarak ödenmeyen para devlete borç olarak verildi. Bunun karşılığında da hazine faiz ödedi. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail işgal güçlerinin dün gece yarısından sonra Gazze bölgesine yönelik düzenlediği hava saldırıları ve insanları huzursuz etmek amacına yönelik tutumunun Filistin halkına yönelik bitmeyen düşmanlığının bir yansıması olduğunu dile getirdi. Hamas'ın basın sözcüsü Hazım Kasım, bugün yaptığı basın açıklamasında Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarına tepki olarak söz konusu saldırıların rejimin Filistin halkına karşı tecavüzlerinin doğrultusunda olduğunu belirtti. Dün akşam Gazze tarafından işgal altındaki Askalon'a füze atıldığı iddiasında bulunan işgal rejimi dün gece yarısından sonra bu sabah şafak sökmeden önce Gazze'de 5 ayrı noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda hedef alınan yerler arasında Hamas'ın askeri kanadı durumundaki İzzettin Kassam tugaylarına ait mevzilerinde yer aldığı belirtildi.
Afganistan Cumhurbaşkanlığı basın ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre dün Kabil'in muhtelif noktalarında düzenlenen roketli saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a ve yaralı sayısı 51'e yükseldi. Afganistan Cumhurbaşkanlığı 1. Yardımcısı ofisi tarafından yapılan açıklamada bu saldırıyı düzenleyenleri yakalamak için ciddi girişimlerin başladığını duyurdu. Emrullah Salih ofisi ilerleyen günlerde hükümetin elde ettiği bilgi ve kanıtları halk ile paylaşacağını vurguladı.
Fransa'nın muhtelif kentleri yeni güvenlik yasayı protesto edenlerin gösterilerine sahne oldu. Fransa'da sarı yelekliler ve güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı karşıtları gösteriler düzenlerken başkent Paris ve Rennes'deki eylemlerde olay çıktı. Güvenlik yasa tasarısının polislerin yüzleri veya kimliklerinin görüntülerinin yayılmasını yasaklayan 24. maddesi Ulusal Meclis'te yapılan ilk oylamada dün kabul edilmişti. Tasarının 24. maddesi Senato'da da geçerse son bir kez daha parlamentonun onayına sunulacak.
Amerika seçimlerine kaybeden Başkan Donald Trump yarıştan hala ümidini kesmedi. Bazı eyaletlerde hala sonuçların kesinleşmediğini belirtip gelecek sonuçların başkanlık için fazlasıyla yeterli olacağını ileri süren Trump, Joe Biden'in kabine çalışmalarına tepki gösterdi.
Ve Dünya Sağlık Örgütü Amerika'da her gün 210 binden fazla insanın koronavirüse yakalandığına işaretle Amerika'nın dünyada en fazla günlük vaka sayısı saptanan ülke olduğunu belirtti. Bu arada Çinli ilaç şirketi Sinopharm yaklaşık 1 milyon kişinin aşılandığını açıkladı. Çin yaz aylarından bu yana yurt dışına giden diplomat, öğrenci ve inşaat personeline aşı yapıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Bakü'nün Erivan ile ilişkilere normalleşme çabaları etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ermenistan ile ilişkilerin kurulmasının bu ülkede makul ve layık insanların iş başına gelmesi şartına bağlı olduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Adan bölgesinde Azeri güçlerin konuşlanmasına değindiği açıklamasında halihazırda Ermenistan'da derin iç krizini yaşandığını söyledi. İlham Aliyev'in Erivan ile İlişkileri normalleştirme konusundaki açıklamaları Ermenistan'da durumun yoğun bir şekilde gergin olduğu ve halkın her günü Karabağ Barış Anlaşması'na itiraz için hükümet karşıtı gösteriler düzenleyerek Başbakan Paşinyan'ın istifasını istediği bir zamanda gerçekleşiyor. Fakat halkın tüm bu itirazları ve Erivan hükümet kadrosunda istifalar sürecinin ciddi şekilde devam ettiği bir dönemde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan şimdiye kadar görevinden istifa etmeye yanaşmadı. Son günlerde Paşinyan kabinesinde Dışişleri ve Savunma Bakanları gibi iki bakan görevinden alındı fakat yine de halk başbakanın istifasında ısrar ediyor. Ermenistan'da yaşanan gergin durum ve Paşinyan hükümetine karşı gösteriler devam ederken başta Amerika ve Fransa olmak üzere bazı batılı hükümetler Azerbaycan ve Ermenistan'ın Rusya'nın arabuluculuğu ile imzaladıkları barış anlaşmasını resmiyete tanımayarak bu anlaşmayı bozmaya çalışıyorlar. Batılı yönetimlerin Moskova Barış Anlaşması'na karşı muhalefeti söz konusu Batılı ülkelerin Barış Anlaşması'nın temelini yok etmeye çalıştıkları izlenimini bölge halkları ve hükümetleri arasında güçlendiriyor. Özellikle Amerikan Dışişleri Bakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ardından Batılı ülkelerin Ermenistan'ın içindeki karmaşık durumu kendi çıkarları yönünde suistimal etme tahminlerini güçlendiriyor. Aslında bazı Batılı ülkeler Ermenistan'ın başkentinde yaşanan gergin ve kaotik durumu sözde kendi ulusal çıkarları doğrultusunda görerek Ermenistan halkını Karabağ'da daimi barış anlaşmasının imzalanmasına karşı ayaklanmaya zorluyorlar. Bu bağlamda ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karabağ Ateşkes Anlaşması'na karşı muhaliflerin eleştirilerine karşı Moskova'nın hedefleri bağlamında yaptığı açıklamada, Russia Today televizyonuna verdiği özel mülakatta galiba Amerikalı ve Fransız mevkidaşlarımızın kurulları Rusya'nın Karabağ münakaşasının çözümündeki direkt ve etkin rolü nedeniyle biraz zedelenmiştir dedi. Rusya Dışişleri Bakanı daha çok Amerika ve Fransa'nın Güney Kafkasya bölgesindeki hedeflerinin yenilgi uğraması bağlamında daha çok teselliye benzeyen açıklamaları Batılı hükümetlerin daha çok kışkırtmalarına sebep olabiliyor. Aslında Karabağ Dağlık Bölgesi uluslararası stratejik özel öneme sahiptir ve yaklaşık son 30 yılda bu önem daha da artmıştır. Bu bağlamda Avrupa Carnegie Enstitüsü'nde Kafkasya üst düzeyli araştırmacı Thomas Deval El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bu bölgeye güneyden İran ile ortak sınırı var ve kuzeyde Rusya ve Avrupa ile komşudur. 90'lı yıllarda Amerika hükümeti geniş bir şekilde bölge meselelerinde rol oynadı. Fakat geçen yıllarda yavaş yavaş Amerika Güney Kafkasya meselelerinden geri çekilmesine tanık oldu. Eğer kötümser bir gözlemci Azerbaycan Cumhuriyeti'nin son çatışmalara kasten başladığını iddia ederlerse bunun sebeplerinden biri Amerika'nın bölgedeki yokluğu olabilir. Aslında bölgede mevcut olan şartlar ve Dağlık Karabağ bölgesinde savaş dışındaki durumun tespiti bağlamında yapılan çalışmalar dikkate alınırsa Batılı hükümetlerin Moskova Barış Anlaşması'nı da yok etme çalışmaları sonucunda ulaşma ihtimaline ulaşması çok uzak ihtimal olduğu söylenebilir. Fakat aynı zamanda Karabağ Barış Anlaşması'nda var olan belirsizliklerin gelecekte de münakaşa tarafları için bazı sorunlar oluşturabileceği de muhtemel görünüyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Mars üstünün işgalden kurtulması önemi ve sonuçları hakkında. Yemen Halk Komiteleri ve Ordu Güçleri ülkenin ortasında bulunan Ma'rib ilinde Mars stratejik üstünün saldırgan koalisyon güçlerini işgalinden kurtarmayı başardı. Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e karşı savaşından 68 ay geçerken Yemen Halk Komiteleri ve Ordu Güçleri büyük bir stratejik zaferin eşiğine geldiler. Mas üstünde kontrol sağlamak stratejik bir başarıdır. Mas üssü koalisyon güçlerinin savunma hattında Ma'rib kentinin batısında en temel üslerden biri sayılıyor ve Suudi paralı uşakları son haftalar ve aylarda bu üssü koruyarak Ma'rib kentinin giriş yolunun kapalı kalması için büyük çaba göstermelerine rağmen şimdi büyük bir yenilgi eşiğinde bulunuyorlar. Aynı zamanda Mas üssü, Suudi koalisyon güçlerinin Yemen'in merkezinde en önemli üslerden biri sayılıyor. Fakat artık buradaki kontrolünü kaybediyorlar. Mas üssünün işgalden kurtarılmasını daha önemli kılan sebep ise Ma'rib kentinin işgalden kurtarma imkanının daha fazla olmasını sağlamasıdır. Mas üssü Yemen'in başkenti Sana'ya aynı zamanda Ma'rib ilinde saldırgan Suudi koalisyonun paralı uşakların kontrolünde olan son stratejik üssü olan Ma'rib kentine en yakın üstür. Bu yüzden şimdi bu stratejik kenti ele geçirme olanağı da sağlanmış oldu. Tüm bunlara ilaveten Ma'rib büyük jeopolitik öneme sahiptir. Üstelik başkent Sanaya yakın olması ve ülkenin petrol kaynaklarının çoğunun burada olması bölgeye daha fazla önem kazandırıyor. Mağrib birçok petrol ve doğalgaz kaynaklara ve elektrik santraline sahiptir. Bu il 2014 yılına kadar ülkenin diğer illerine elektrik, doğalgaz ve petrol ihraç ediyordu. Fakat savaşın başlamasıyla birlikte bu süreç engellerle karşılaştı. Resmi olmayan verilere göre Mağrib ilinde petrol ve doğalgaz üretimi kaynağı olan Safir Rafinerisi yıllık en az 700 bin ton doğalgaz ve günlük 9 ila 18 bin varil petrol üretiyor. Mağrib zaferinin bir diğer önemli yanı siyasi kabilecilik boyutuna bağlıdır. Yemen esasen kabilecilik yapıya sahip bir ülkedir ve kabileler Yemen gelişmelerinde önemli rolleri vardır. Örneğin El-Cuf önemli ilinin Yemen Halk Komiteleri ve ordu tarafından işgalden kurtarılması bu ildeki kabilelerin desteğiyle gerçekleşti. Mağrib stratejik ilinde de Murat ve Ubeyde gibi etkin kabilelerin varlığı, Suudi koalisyon güçleri ve paralı uşaklarının konumunun zayıflamasına etkin olabilir. Aslında siyasi açıdan Murat ve Ubeyde kabileleri sahip olduğu dini eğilimler ve Müslüman kardeşler ve El-İhlas Partisi'ne yakın düşünceleri, ayrıca Arabistan'ın söz konusu kabile liderlerine sağladığı mali destekler nedeniyle Yemen Savaşı'nda müstafi Cumhurbaşkanı Abdurrabbe Mansur Hadi hükümetini desteklediler. Mağrib ilinin işgalden kurtarması Ensarullah hareketinin söz konusu kabilelere yakınlığı ortamını oluşturabilir. Söz konusu kabilelerin desteğini kazanmak çeşitli illerde güç yapısı alanında Ensarullah için önemli bir koz sayılabilir. Mevcut şartlara göre Mağrib son yıllarda Mansur Hadi ve Suudi koalisyon askeri güçlerinin temel üssü ve merkezine dönüşmüşken, hali hazırda Ensarullah Mas üssünde kontrolü eline geçirmişken, Mağrib'de kontrolü sağlama eşiğinde bulunması Suudi koalisyon ile savaşta en büyük askeri başarı sayılabiliyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feri ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Erivan'da Başbakan Paşinyan ile Karabağ meselesini görüştükten sonra Bakü'ye geçti sevgili dinleyicilerimiz. Rusya Savunma Bakanı Shoigu sabah saatlerinde Erivan'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü ve görüşmede Ermenistan Başbakanı Karabağ'da Azerbaycan Cumhuriyeti ile son savaşın ardından Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ve ordusunda değişikliğe gidilmesi gerektiğinin altını çizdi. Rus yetkili ondan sonra demin ifade ettiğimiz üzere Azerbaycan'a geçti. Burada Bakülü yetkililerle görüştü. Şimdi bu ziyarette Ermenistan'ın mesajı mı iletildi Bakü'ye, yoksa yeni acaba sürece mi girildi iki ülke arasında Rusya arabuluculuğunda? Biz son yaşanan gelişmeleri bu çerçevede değerlendirmeye çalışacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü röportajımızda siyasi analist Sayın Burhan Hişmeti bizimle birlikte. Sayın Hişmeti hoş geldiniz efendim.
Selamun aleyküm. Hoş geldiniz olsun, kıdmetisteyim.
Aleyküm selam, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Son okuduğumu kısa başlıktan yola çıkarak isterseniz başlayalım sohbetimize. Rusya Savunma Bakanı'nın Bakü ziyareti, tabii ondan önce de demin ifade ettiğimiz üzere Ermenistan'a gitmişti. Şimdi hangi amaçla yapılıyor sizce? Özellikle bu dönemde sağlanan anlaşmadan sonra Rusya daha çok bir arabulucu mahiyetinde kendisini gösteriyor. Bilmiyorum yanlış mı diyorum, ne kadar katılacaksınız, nasıl açıklıyorsunuz görüşleriniz?
Bismillahirrahmanirrahim. Rusya resmilerinin Ermenistan'a ve Azerbaycan Respublikası'na seferi, hususuyla Sergey Lavrov, Xarici İşler Nazirliği ve Şoigu Müdafiye Naziri, yakin ki yani 9 Noyabr'da imzalanmış senedin icrası esasında baş tutur. Bu senedin icrasında çok farklı meseleler ortaya çıkır. O cümleden Rusya sülh memurlarının yani Rusya kuvvetlerinin yerleştiği Karabağ'da yerleştiklerinin ahate dairesi, onlarınla hansı güce malik oldukları, Ermenilerin o regiona qayıdışı, yani çün müharibə əsnasında Ermənilər köçüb getmişlər, qaçmışlar Qarabağdan. Bunların qayıdışı, bəzi Azərbaycanlıların aya ora qayıdıb qayıtmayacaq, yani belə bir məsələlər müzakirə oluna bilər və xüsusilə son günlərdə Türkiyə də Azərbaycan Respublikası hökumətini təzyiq altında saxlayıbdı ki, Türkiye mütləq yani hərbi qüvvələrini gətirməlidir Dağlıq Qarabağa və Azərbaycandan bunu tələb edir. Halbuki daha Azərbaycan bu sahədə yani o qədər də ixtiyara sahib deyil. İndi ruslarla bu koordinasiya olunmalıdır və rusların razılığı alınmalıdır ki Türkiyə qüvvələri də gəlsin Qarabağa. Ancaq ruslar buna ehtiyac görmürlər və indiki şəraitdə yəni atəşkəsin riayət olunması və bundan artıq Dağlıq Qarabağın statüsü barəsində danışıqların getməsinə dair yəni belə bir mesajlar verilmişdi. Bu sahədə rusların yəni təmərküz elədiyi sahələrdir.
Doğru. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bir konuşmasında İran İslam Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ sorunundaki tutumunu takdirle karşıladıklarını açıkladı. Şimdi bu süreçte Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran arasındaki ilişkiler nasıl etkilendi Sayın Hicmeti? Acaba geçmişte olduğu gibi devam ediyor mu, yoksa bazı faktörler altında bir takım etkilerle karşı karşıya bulunuyor?
Yeni dönemde İran ile Azerbaycan arasında ilişkiler, emektaşlıklar daha intensif, daha vüsətli ola bilər. Çünkü Azerbaycan'dan müsbət mesajlar gönderilir İran'a taraf. İran'da yani Qarabağ meselesini bu son dönemlerde müharibənin alolandığı bir vaxta yani çoxlu müsbət adımlar attı. Yani hem Azerbaycan'a bu ərazilərin qaytarılmasında çoxlu yardımları oldu İran'ın, hem siyasi, hərbi və psixoloji yani yardımları, mənəvi yardımları çox güclü oldu və Azerbaycan da bunu yaxşı anlayıb. Yani heç olmasa Azerbaycanda Prezident İlham Əliyev bu məsələdə çox ayıq olubdu ki, İranın köməkləri olmasaydı, bəlkə də bu ravanlıqla bu ərazilər Azerbaycana qaytarılmazdı. Ona görə də Azerbaycandan müsbət nişanələr gəlir İrana tərəf və İran da buna çox keçmişdəki olduğu kimi yenə də tam hazırdır ki, əlaqələri, iqtisadi, ticari əlaqələri genişləndirsin, mədəniyyət sahəsində əlaqələr genişlənsin. Xüsusilə azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma işlərində İranın çoxlu təcrübələri vardı. Yəni İran özü müharibədən çıxmış bir ölkədir və o yenidən qurma işlərini görübdür və o təcrübələri Azərbaycanın ixtiyarında qoya bilər. Kənd təsərrüfatı sahəsində, sənayenin tikinti sahəsində, yol salmaq sahəsində, hər bir sahədə Azərbaycana yardımcı ola bilər. Azərbaycanla əgər kənar qüvvələrin müdaxiləsi olmasa və icazə versələ müstəqil qərar qəbul eləyə, İranın yardımlarına çoxlu bəhrələr ala bilər və indiki yol tranzit yollar tikilməlidir. Onlarda İranın çoxlu yəni köməklikləri ola bilər və bu sahədə yeni bir dönem başlaya bilər.
Doğru. Son soru olarak Sayın Hicmeti, Güney Kafkasya bölgəsi ilə ilgili yaşanan son gəlişmədə sizin də bildiyiniz gibi Türkiye'de bir təskərinin onaylanması və Azərbaycana asker göndərməsi məsələsiydi. Geçtiğimiz günlərdə də Türkiye yetkilileri bunu açıqca dilə gətirdilər. Türk askerleri Azerbaycan'a gidecektir başlığında manşet ve haber yayınladılar. Şimdi kimi uzmanlara göre Türkiye'nin Kafkasya'da bulunması, Suriye'deki deneyimlerin tekrar yaşanması ve teröristlerin orada faaliyete başlaması anlamına geliyor. Tabii Rusya burada bir denetleyici makamında ve görevinde kendisini hissediyor ama Türkiye'nin burada bulunmasını siz nasıl yorumluyorsunuz?
Türkiye bu muharebe döneminde çok sehv adım attı. Yani bazı terörist kuvvelerini Suriye'den getirdi Azerbaycan'a ve bu muharebede iştirak verdiler. Bu çok sehv adımdı. Yani bu terörist kuvvelerin bu Azerbaycan'ın halal işine haram katılması demeydi. İndiki zamanı da Türkiye eğer sağlam iki tarafli hərbi əməkdaşlıq olsa heç kəs buna qarşı çıxmır. Əksinə Azərbaycan da buna maraqlıdır, İran da maraqlı ola bilər, Türkiyədəki özü maraqlı. Amma jeosiyasi ambisiyaları, o təməkkarlıqları istəsələ bunun bu yəni bu əməkdaşlığın örtüyü altında icra eləyələr və Azərbaycanda hərbi qüvvə yerləşdirib Azərbaycan işlərinə müdaxilə eləyələr, bu qəbul olunması bir şeydir. Nə Azərbaycan xalqı bunu qəbul eləyə bilər, nə siyasi prizmadan buna müsbət baxmaq olar. Yəni fikir ayrılıqlarına səbəb olacaq da Azərbaycanla Türkiyə arasında və bu cəhətdən Türkiyə özünü yəni bir NATO-nun üzvü olaraq Azərbaycana soxmamalıdır. Azərbaycanın qanunlarında da, yəni bütün qoşulmama hərəkatının üzvüdür və konstitusiyasında da xarici, yəni birliklərin, hərbi birliklərin Azərbaycanda baza yaratması, qüvvə yerləşdirməsi qadağandır. Bu cəhətdən də Türkiyənin Azərbaycana qüvvə yeritməsi çətin məsələdir. Yəni qanunsuz və beynəlxalq hüquqa o qədər də uyğun olmayan bir məsələdir və bunu da başqa örtüklərlə, ay sülh məramlı adı ilə, ay iki tərəfli əməkdaşlıq adı ilə bunu da örtbasdırıq olmaz. Yəni xalq çox ayıq-sayıqdır və bunlar gələcəkdə problemli məsələlərə çevrilə bilər.
Doğru. Efendim, vakit aldığınız için çok teşekkür ederim Sayın İsmet'e.
Çok sağ olun, minnettarım.
Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hikmeti ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Güney Kafkasya bölgesiyle ilgili yaşanan son gelişmeleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kehan gazetesinde İslam-İran Savunma Bakan Müsteşarı General Kasım Takizade'nin düşmanların elektromanyetik saldırılarına karşı er geç uzay temelli radarlara ihtiyaç duyulacağını söylemesi, Rusya Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından oluşan üst düzey bir heyetin cumartesi günü Erivan ve Bakü'yü ziyaret etmesi gibi haberler göze çarparken Cevan gazetesinde UNICEF ve İran arasında çocuk hakları üzerine başarılı işbirliğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF'in İran temsilcisi Mandip O'Brien, bu kurumun son yıllarda İran'da Çocuk Hakları Konvansiyonu milli referansı ile başarılı işbirliğini sürdürdüğünü belirtti. UNICEF'in İran temsilcisi O'Brien, Çocuk Hakları Sonbahar Okulu başlıklı oturumun kapanış töreninde yaptığı konuşmada, İran devletinin Çocuk Hakları Konvansiyonu'nun onaylandığı günün 30. yıl dönümüne gelindiği bir sırada elde ettiği kazanımlara ve getirilere işaretle şöyle dedi. Konvansiyonda yer alan maddelerin uygulanması tüm erkek ve kız çocuklarına sağlık, refah, beslenme ve eğitim alanlarında eşit fırsatlar sunma anlamındadır. İran'da yabancı uyruklu çocukların eğitim imkanlarından en geniş çapta yararlandıklarını kaydeden UNICEF'in İran temsilcisi O'Brien, bu fırsat mülteci ve göçmen çocuklarına eğitim imkanlarından yararlanmaları bağlamındaki çok değerli bir zemin oluşturduğunu vurguladı.
Risalet gazetesinde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçimlerini kaybettiğini hala kabullenmezken, iktidarın Joe Biden'e rahatça intikal için Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı tarafından bazı girişimlerin yapıldığının bildirilmesi, Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Beyaz Saray'a kim girerse girsin İran milletinin haklarına saygı göstermekten başka çaresi olmadığını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Amerikalı askerlerin Irak'tan çekilmesine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak Ortak Harekat Komutanlığı sözcüsü ilk Amerika askeri grubunun Irak'tan ayrılmaya hazırlandığını duyurdu. Irak Ortak Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tahsin El-Hafaci, Cumartesi günü Rusya'nın Sputnik Haber Ajansı'na verdiği demeçte, Amerika güçlerinin Irak'tan çekilmeye hazırlandığını ve son dönemde Amerika-Irak Anlaşması'na göre ilk aşamada 500 Amerika askerinin ülkeden ayrılacaklarını açıkladı. Irak Ortak Harekat Komutanlığı Sözcüsü, Amerika askerlerinin Irak'tan çekilmesinin çok kısa sürede Irak ile Amerika arasında kararlaştırılan takvime göre ve zamanında gerçekleşeceğini vurguladı. El-Hafaci, Irak'ta kalan kuvvetlerin muharebe kuvvetleri olmadığını ve bu kuvvetlerin çekilmesiyle Irak'taki toplam Amerikan asker sayısının 2500'e indirileceğini açıkladı. Pek çok Iraklı insan ve grup, Amerikan terörist güçlerinin Irak'tan çekilmesini istiyor ve Irak parlamentosu da bu güçlerin çekilmesi için bir karar çıkarmıştır.
Hemşerik gazetesinde İran'ın bilimsel ilerlemesine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam Dünyası İstinadi Bilimler Merkezi Başkanı Muhammed Cevat Dehkani, İranlı 12 bilim adamının adının 2020 yılında dünya genelinde en çok istinat edilen bilim adamları arasında yer aldığını açıkladı. Konu hakkında açıklama yapan Dehkani, Clarivate Analytics'in raporuna göre 2020 yılında 2019 yılında olduğu gibi İranlı 12 bilim adamının adı dünya genelinde en çok istinat edilen 6389 bilim adamı arasında yer aldığını belirtti. Dehkani açıklamasının devamında Seccad Caferi, Mehdi Dehkan, Muhammed Mirzazade, Omid Mahyan, Nusretullah Veziri, Hamid Rıza Purkasimi, Hasan Keremi Melle, Nureddin Kadimi, Mustafa İslami, Omid Ahavan, Mesut Rızai ve Seyyid Mehdi Caferi matematik, mühendislik, tarım ve benzeri branşlarda bu başarı elde eden İranlı bilim adamları olduğunu kaydetti. Clarivate Analytics Merkezi her yıl dünyanın en çok istinat edilen bilim adamlarının listesini yayımlıyor. Bu listede son 10 yılda makalelerini en çok istinat edilen bilim adamlarının adı yer alıyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvide Türkçe yayınlarını CET telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon CET telefonları aracılığı ile Parsvide Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsvide kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında son gelişmeler.
İran'dan Riyad'ın İran karşıtı iddialarına tepki.
İtalya Büyükelçisi Peron'un dışişlerine çağrılması.
Şehit Rude'deki savaş gemisinin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu envanterine katılması.
Enzeli Liman kentinde uluslararası Avrasya İşbirliği ve Serbest Ticaret Bölgelerinin bölgesel kalkınma üzerinde etkisi başlık oturumun düzenlenmesi.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi.
Nükleer bilim ve teknoloji, İranlı bilim adamlarının nükleer enerjiden barışçıl amaçlı yararlanma yolunda uzun yıllar sarf ettikleri emeğin sonucudur. Kuşkusuz bu bilimsel ve teknolojik haktan hiçbir ayrımcılığa maruz kalmaksızın yararlanmak, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu üyesi olan İran'ın en meşru hakkıdır. Ancak ne var ki, Amerika terör devleti yıllardır haksız muhalefeti ve sabotajları ile İran'ın barışçı nükleer faaliyetlerini engellemeye çalışıyor. Oysa Washington, Korsan İsrail gibi müttefiklerinin açık gizli her türlü yardımda bulunarak nükleer silah elde etmesine imkan sağlıyor ve gözünü İsrail ve Suudi Arabistan'ın illegal nükleer faaliyetlerine yumuyor.
Geçen hafta Suudi Arabistan'ın dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Adil Jubeyr yaptığı açıklamada eğer İran'ın nükleer programı durdurulmazsa Suudi Arabistan nükleer silahla donanma hakkına sahip olacağını ileri sürdü. İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Kazım Garibabadi ise Jubeyr'in İran karşıtı sözlerine gösterdiği tepkide şöyle dedi. Eğer Riyad nükleer silah programını sürdürmek veya Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği yapmamak için mazeret üretme peşinde ise bunu yapacak cesareti sergilesin, bedelini de ödesin.
Son dönemde birçok raporda Suudi rejimin şeffaf olmayan bir nükleer programının üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun eski genel müdür yardımcısı ve nükleer silah denetçilerin şefi ve Harvard Üniversitesi öğretim üyesi bu konuda şöyle diyor. Suudi Arabistan gerçekten nükleer açıdan şeffaf davranmıyor. Örneğin Riyad şimdiye kadar ajansın ek protokolünü imzalamadı. Biz ayrıca Riyad'ın kaç nükleer reaktör inşa edeceğinden başka hiçbir net ve açık bölgesini görmedik. Riyad araştırma reaktörlerinden inşaatı içinde herhangi bir adım atmış değildir.
Son zamanlarda dünyanın iktisadi ve mali yolsuzluk yapanların güvenli sığınağına dönüşen Kanada devleti, bu suçluları yakalamak ve ülkelerine iade etmekten kaçınmaya devam ediyor. Geçen hafta İran Dışişleri Bakanlığı Amerika Masası Başkanı Rıza Nazarahari, Kanada'nın İran'daki çıkarlarını koruyan İtalya Büyükelçisi Guis Peroni'yi dışişlerine çağırarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Kanada yönetiminin insan hakları ihlallerine yönelik itirazını bildirdi.
Dışişleri Bakanı diplomatı Nazarahari, İtalya Büyükelçisi'ne Kanada devleti birkaç yıldır bu ülkede yaşayan 400 bin kadar İranlı vatandaşı konsolosluk hizmetlerinden mahrum bıraktığını, bundan başka da İran'da mali yolsuzluk yapan ve Kanada'ya kaçan Mahmud Rıza Havari gibi 3 milyar dolar para çalan suçluları iade etmediğini ve bu ülkede eline kolunu sallayarak dolaştığını izah etti. İran Dışişleri ayrıca Kanada devletinin diğer birçok alanda da insan haklarını ihlal ettiğini belirterek Kanada devletine itirazını iletti.
Kanada gibi insan hakları karneleri kapkara olan bazı batılı devletler kendi ülkelerinde ayrımcılığa itiraz eden vatandaşlarını en sert biçimde bastırdıkları ve dini değerlere ve mukaddesata hakaret edilmesini ve Müslümanların tacizini ve göçmenlere baskı uygulamaya yasaların uygulanması ve ifade özgürlüğünü bahanesiyle savundukları halde başka ülkelerin aleyhinde bildiri ve kararname yayımlıyor. İran karşıtı insan hakları kararname taslağının öncüsü olan Kanada devleti bu sahtekar ve iki yüzlü devletlerden biridir.
Geçen hafta İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami'nin katıldığı törende İran'ın güneyinde yer alan Bandar Abbas Liman kentinde Şehit Rudeki savaş gemisi suya indirildi. 4000 ton ağırlığında, 150 metre uzunluğunda ve 22 metre eninde tasarlanarak inşa edilen Şehit Rudeki savaş gemisi, 3 boyutlu radar sistemi, çeşitli füzeler ve elektronik savaş teçhizatı ile donatıldığı açıklandı. Törende konuşan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Adiriza Tengsiri, Şehit Rudeki savaş gemisinde kullanılan tüm silahlar ve teçhizat yerli olduğunu ifade etti.
Törende bir konuşma yapan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Selami, bugün İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri için tarihi bir gün olduğunu, Fars Körfezi İran İslam Cumhuriyeti'nin sağlam savunma alanı olduğunu ve çeşitli güçlerin kesiştiği nokta sayıldığını, bu bölge küresel ekonominin de stratejik bölgesi sayıldığını, İran bu bölgede seçkin ve eşsiz rol ifa ettiğini vurguladı. İran'ın güvenliğini ve hayati çıkarlarını savunmakta belli bir coğrafyayla sınırlı kalmayacaklarını vurgulayan General Selami, İran milletini ve devletini tehdit edenler yer kürenin hiçbir noktasında güvende olamayacaklarını belirtti.
Bugün İran donanması en ileri teknolojik teçhizatı ve silahları kullanarak Fars Körfezi ve Umman Denizi'nden Hint Okyanusu ve uluslararası açık denizlerin her noktasında görevine yerine getirerek güvenliği temin edebilecek güçtedir ve bu bakımdan rolünü stratejik seviyelere yükseltmiştir.
Thank you. Geçen hafta Salı günü İran'ın kuzeyinde Enzeri Liman kentinde düzenlenen Uluslararası Avrasya İktisadi Birliği ve Serbest Ticaret Bölgelerinin Bölgesel Kalkınmada Rolü başlıklı oturum İran ve yabancı bazı yetkililerin katılımıyla düzenlendi. Törene video konferans yöntemiyle katılan İran Enerji Bakanı Rıza Erdekanyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Avrasya İktisadi Birliği'nin pekişmesinde etkili rol ifa edebileceğini belirtti.
Enerji Bakanı Erdekanyan, Avrasya İşbirliği daha aktif hareket ettiği takdirde üyelerini ve ortaklarından küreselleşmenin olumsuz tesirlerinden koruyabileceğini ve küresel rekabet kabiliyetlerini de geliştirebileceğini kaydetti. İran'ın kuzeyinde yaşanan ve bölgede de güvensizlik etkenlerinin varlığını gösteren son gelişmelere temas eden Bakan Erdekanyan, Avrasya İşbirliği ile işbirliğine geliştirmek ve bölge ülkelerinin ekonomilerinin karşılıklı bağımlılık kat sayısını artırmak ve yine karşılıklı ticareti geliştirmekle bölgede daha fazla güvensizlik yaşanmasını önlemenin mümkün olduğunu vurguladı. Mesajının devamında Avrasya İşbirliği Bölgesel İşbirliği bağlamında yeni çerçeveleri oluşturma ekseni olabileceğini vurgulayan Bakan Erdekanyan, Avrasya İktisadi Birliği'nin işbirliğinin pekişmesinde etkili olabileceğini ifade etti.
Gerçekte İran ve Avrasya İktisadi Birliği arasındaki ticarette var olan potansiyellere bakıldığında bu birliğe üye ülkelerin İran İslam Cumhuriyeti'nin ihracat ürünleri için büyük ve güvenilir bir pazar olabileceği anlaşılıyor. Avrasya İktisadi Birliği en son raporunda birliğin İran'la ticaret hacmi 2020 yılının ilk 8 ayında %2 artış kaydederek 2 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
20 milyon kilometrekarelik alanı ve 183 milyon nüfusu olan Avrasya İktisadi Birliği ülkelerinin gayri safi milli üretimi yaklaşık 1.9 trilyon dolar, dünya ile ticaret hacmi 900 milyar dolar ve birlik için ticaret hacmi de 38 milyar dolar şeklinde ifade ediliyor.
Değerli dinleyiciler, İran'ın önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Haftaya tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şia tarihinin büyük alimleri.
Değerli dinleyiciler, Şia Tarihinin Büyük Alemleri isimli dizi sohbetimizin 53. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde Mirza Mesih Müçtehit ile ilgili konuşacağız.
Bugünkü Şia Tarihinin Büyük Alemleri isimli dizi sohbetimizde Hicri Kameri 13. yüzyılın ünlü ve çalışkan bir alimiyle tanışacağız. Zamanının siyasi ve sosyal gelişmelerinde önemli rol oynayan ünlü ve dindar bir müçtehit Mirza Mesih Müçtehit. Zamanının sosyal ve politik gelişmelerinde önemli rol oynayan ünlü şeref fetvası sahibi.
Mirza Mesih Müçtehit Hicri Kameri 1193'te şimdi Gorgan olarak adlandırılan yeşil ve güzel Astarabad şehrinde doğdu.
Babası Kadı Said Astarabadi, erdemli ve dindar bir adamdı. Çalkantılı ve sıkıntılı bir dönemde yaşamasına rağmen, bilge ve dindar çocuklar yetiştirmek için ev ortamını sakin ve canlı tutmaya çalışıyordu. Ehl-i Beyt kültürüne ve dini inançlarına dayanarak çocuklarının eğitimi için özel bir program düzenlemiş, onları 7 yaşından itibaren dua etmeye teşvik etmiş ve onları ahlaki erdemlerle tanıştırmıştı.
Mesih babasından hikmetin temellerini öğrendikten sonra ilmi havzaya gidip çalışmalarını tamamlamak üzere İslam dünyasının en önemli bilim merkezlerinden biri olan kursal şehir Kum'a göç etti. İçtihat, usul, hadis, dirayet ve rical alanlarında 13. yüzyılın büyük alim ve ünlü fakihi Mirza Kumi'nin varlığından yararlandı ve kısa sürede bu eşsiz ustanın önde gelen öğrencilerinden biri oldu. Mirza Mesih Kum'da içtihat seviyesine ulaştıktan sonra Tahran'a göç etti.
Dindar, kalender ve sade yaşayan bir adam olan Mirza Mesih, Tahran'a gelişinin ilk günlerinde sadece şehrin ulu camiinde cemaatle namaz kılarken, aynı zamanda din kurallarını tebliğ ederek halkın fıkhi sorularına cevap verirdi. Yoksulların durumunu inceler, Şiilerin içinde bulunduğu kötü durumu çözmek için hiçbir çabadan kaçınmazdı. Mümkün olduğu kadar Müslüman toplumla ilgilenir, toplumun durumunu denetlerdi. Herhangi bir yanlış veya kötü davranış görürse veya İslam'ın kurallarının göz ardı edildiğini fark ettiğinde huzurlu bir şekilde durumu ıslah edip böylece toplumun kültürünü düzeltmeye çalışırdı. Bu özellikleri dindarlığı, iyiliği, kendini koruması ve alçak gönüllülüğü gibi ahlaki erdemleriyle birlikte insanlara kendini çok sevdirmiş ve zamanla Tahran'ın en ünlü müçtehidi olmuştur.
Mirza Mesih'in yaşadığı dönemlerde divanın yani kraliyetin beceriksizliği ve zayıflığı dolayısıyla şehzadeler arasındaki ihtilaflar, vasıl olarak da Fetheli Şah Kacar'ın ayyaşlı ve zevkine düşkünlüğü nedeniyle İran, yabancılar tarafından yağmalanmış, tecavüze uğramış ve işgal edilmişti. Ruslar İran prenslerinin güçsüzlüğünden ve yaşadıkları kargaşalardan yararlanarak birbirini izleyen sadrılarla İran'ın bazı bölgelerini kendi topraklarına eklemiş ve İran'a Türkmençay Anlaşması dahil utanç verici anlaşmalar dayatmıştır. Anlaşma İran'ın büyük bölümlerinden ayrılmasına ve Rusya'ya ilhak edilmesine ve İran'a tazminat olarak 20 milyon ruble empoze edilmesine yol açtı. Mirza Mesih ise diğer vicdanlı alimler gibi yabancıların İran'ın Müslüman halkına uyguladığı aşağılamadan hoşlanmadı ve mevcut durum hakkında halkı bilgilendirmek için her fırsatı kullandı.
Mirza Mesih Müçtehid'in hayatındaki en önemli olaylardan biri ise Müslümanların şerefini savunmak ve yabancıların zulmüne karşı durmak için fetva çıkarmasıdır. İran ile Rusya arasındaki skandal Türkmençay Anlaşması'nın ardından sahanın galibi olarak kabul edilen Ruslar, bu anlaşmanın maddeleri gereği çıkarlarını korumak ve anlaşmanın iyi niyetlilik içerisinde uygulanmasını denetim bahanesiyle Griboyedov isimli politikacılarından birini görevlendirdi ve elçi olarak İran'a gönderdi. Griboyedov ve çevresi İran'a geldikleri andan Tahran'a gelene kadar şiddetli ve iğrenç eylemler yaptılar. Kendisini fethedilen topraklarda muzaffer hükümetin elçisi olarak gören, İranlıları aşağılayıp küçümsedi ve arkadaşlarda çirkin davranışlarını tekrarladı. Tarihte Rus elçisi ve çevresindekilerin çarşılarda ve sokaklarda insanları aşağıladıkları anlatılmıştır. Müslüman halk ise bu aşağılayıcı tavırlardan öfkelendi. Griboyedov, Şah'ın huzuruna vardığında İran sarayının ayinlerinin uygulanmasına bile izin vermedi ve geleneksel adetlere uymadan Rus çarının armağanlarını sunmak için Şah'ın nezdine gitti.
Griboyedov Tahran'da belli başlı girişimlerde bulundu. Bu çerçevede İran hükümetinden İran'da yaşayan tüm Gürcü vatandaşlarını ülkelerine dönmeleri için Rusya Büyükelçiliğine iade etmesini istedi. Ancak bu insanların bir kısmı uzun yıllardır İran'da yaşıyordu. İranlılarla derin bağlar ve aile bile kurmuşlardı. Bunların arasında İran'da Müslümanların ve çocukları ve aileleri olan bazı Gürcü kadınlar da vardı. Ancak ahlaksız bir eylemde Griboyedov onlara izinsiz olarak evlerine girmeyi ve kadınları ikamet ettiği konuta getirmek için güç ve şiddet kullanılmasını emretti.
Kadınların taciz edici bir şekilde taşınması ve tüm gayrimüslim erkeklerin yaşadığı bir binada bir gecede tutulmaları, özellikle duvarların arkasından dua eden ve yalvaran kadınların sesinin duyulması Müslümanların duygularını derinden incitti. Yabancıların bu zulmüne karşı hükümetin halkı savunmaya istekli olmadığını gören halk, Mirza Mesih Müçtehid'in evine sığındı. Hac Mirza Mesih Astarabadi, Rusya Büyükelçisine birkaç kez mesaj gönderdi. Ancak Büyükelçi onu görmezden geldi. Etkili bir müçtehit olan Mirza Mesih, İslam toplumuna yapılan hakaretten derinden etkilenmiş ve Müslüman kadınların kurtuluşunu zorunlu görmüş, cihat olarak kabul eden bir fetva yayımladı. 11 Şubat 1829 Çarşamba günü, halk dükkanlarını ve pazarlarını kapattı ve kadınları kurtarmak için her yönden Griboyedov'un konağına yürüdü.
Öfkeli insanlar Griboyedov'un ikametgahına geldiklerinde ilk olarak tutsakların serbest bırakılması talebinde bulundular. Ancak Rusların ilgisizliği nedeniyle bir kavga çıktı ve Büyükelçinin korumaları tarafından bir genç dahil birkaç kişi öldürüldü. Bu durum binlerce öfkeli insanın binaya saldırmasına, Griboyedov ve birkaç arkadaşının öldürülmesine neden oldu ve orada mahsur kalan kadınlar serbest bırakıldı ve evlerine geri gönderildi.
Rusların Griboyedov sonrası bakan atanan Simonich ise hatıralarında şöyle yazıyor. Griboyedov burada büyük bir hata yaptı. Çünkü kadınların hep erkeklerin yaşadığı karargahına getirilmesini emretti. Kadınların Gürcistan'a gönderilmeden önce Müslüman evlerinden birinde kalmaları uygun olurdu. Böylece bir hareket başladı. Bu durum her ülkede de yaşanırdı. Çünkü bir grup kadının birkaç genç erkekle tek çatı altında yaşaması etiğe uymaz. Tahran şehrinde Müslüman kadınların toplum içinde nefret edilen gayrimüslimlerin eline düştüğü söylendi. Griboyedov neler olduğuna dikkat etmedi ve durumu gururundan dolayı anlamadı.
Olayın ardından Fetheli Şah, Kacar ve Kraliyet dehşete kapıldı ve endişelendi. Sonuçta özür dilemek için Rusya'ya bir heyet gönderdi. Bu çerçevede düzenlenen duruşmada Büyükelçiliğin hayatta kalan üyeleri de dahil olmak üzere görgü tanıkları Griboyedov'un Tahran'da kısa süreli kalışındaki davranışının ve Müslüman kadınlara yönelik tavırlarının olayın nedeni olduğunu ifade ettiler. Böylelikle İran heyeti sadece Rus çarını Gribaidov'un öldürülmesinde İranlıların suçu olmadığına ve evli kadınların iadesi konusundaki ısrarının kurbanı olduğuna ikna etmekle birlikte aynı zamanda İran'dan istenen savaş tazminatlarında da indirimin yapılmasını sağladı.
Sonra Griboyedov'un suçunun Rus mahkemesi dahil herkese açık olarak ispatlanmasına rağmen halkın direnişini ve ayaklanmasına tahammül edemeyen, ayrıca İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin gerginleşmesinden korkan Fetheli Şah, Mirza Mesih Müçtehid'in sınır dışı edilmesini emretti. Böylece Mirza Mesih Irak'a sürgün edildi. Mirza Mesih'in tehcir haberi Tahran'da yayılınca yine bir öfke fırtınası koptu. Büyük gösteriler yapıldı ve bir grup insan bu girişime karşı olduklarını ifade etmek için sokaklara döküldü. Hükümet yetkilileri halka acımasızca davrandı ancak halk sakinleşmedi. Nihayet halka karşı daha fazla şiddeti önlemek için Mirza Mesih bizzat Irak'taki kutsal türbelere gitti.
Necef ve Kerbela'daki İmam Ali Aleyhisselam ve İmam Hüseyin Aleyhisselam türbelerine yakın olmanın bereketleri, Mirza Mesih Müçtehid'in ilmi ve manevi başarılarına katkıda bulunsa da, ihtiyarlığın dayattığı fiziksel zayıflık ve Irak'taki huzursuzluk Mirza Mesih'i çok acı çektirdi. Nihayet 18 yıllık sürgün ve vatanından ve ailesinden uzak düşmenin ardından İran halkının sevdiği müçtehit ve alim Mirza Mesih Aslarabadi 70 yaşında Necef'te vefat etti. Ancak Müslüman kadınların haysiyetini koruyan ve savunan fetvası sadırganlara gösterdi ki İran'ın hükümdarlarını ve krallarını altın ve mücevherlerle ne kadar evcilleştirilirlerse etsinler İran Müslüman halkının şeref ve haysiyetine karşı plan ve programlarında başarılı olamayacaklardır. Bu şanlı alemin cansız bedeni Necef Eşref'te İmam Ali Aleyhisselam türbesinde toprağa verildi. Allah bu büyük aleme rahmet eylesin.
Değerli dinleyiciler, Şia Tarihinin Büyük Alimleri isimli dizi sohbetimizin 53. bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
İnsanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. İslam dinini fıkhı ahkamının bir bölümü bireysel sağlığın önemiyle ilgilidir. İslam dini insan sağlığına büyük önem verir. Öyle ki rivayetlerde kalp ve ruhun paklığı fiziki sıhhat ve sağlıktan kaynaklandığını beyan eder. Evliyalar ve din önderleri cisim ve ruh sağlığının korunmasını farz saymış ve sağlıktan en büyük nimetlerden ve sermayelerden biri şeklinde söz etmiştir. Sağlık meselesi bireysel ve toplumsal ve organize sorumlulukların çerçevesindedir ve rivayetlerde sağlıklı ve uygun ve pak beslenme ile insan kendini her türlü zarardan koruduğu ve bu yolda masumları örnek alması gerektiği vurgulanmıştır. İmam Ali aleyhisselam hastalığı hakkında hekimine doğru bilgi vermeyen hasta için şöyle buyuruyor. Hastalığını hekiminden gizleyen insan kendi bedenine ihanet etmiş olur. İmam Cafer Sadık aleyhisselam da insanın kendi bedenine zarar vermesini israfın mıstakı ve büyük günah sayarken şöyle buyuruyor. İsraf, malı heba eden ve bedene zarar veren işlerdir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.